adımız yemek
yere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte yine sizlerle birlikteyiz. Sizin de bizimle birlikte olmanızı istiyoruz. Bugün yine özel konularımız, konuklarımız olacak. Eğer soru yöneltmek, bizimle bu soruları paylaşmak, değerli konuğumuza ulaşmak isterseniz bize ulaşabileceğiniz yollarımız var. Telefon aracılığıyla, elektronik posta aracılığıyla ya da Facebook ve Twitter aracılığıyla bize ulaş. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Fatih Kesikbıyık ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza. Bugün değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız ve arkeolojik eser koleksiyonerliği ve arkeolojik mirasın korunması üzerine arkeolojik eser koleksiyoneri, Anadolu Kültür Akademisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Koleksiyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Turgut Tokuş Beyefendi'yi stüdyomuzda ağırlayacağız. Önce bir müzik dinleyelim, sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Geçti dost kervanı.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Kendisi arkeolojik eser koleksiyoneri ama aynı zamanda Anadolu Kültür Akademisi Derneği Başkanı ve Koleksiyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Turgut Tokuş şu anda stüdyomuzda. Sayın Tokuş hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Çünkü çok yoğun işleriniz, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de özel ve önemsediğimiz bir konuyu sizinle konuşmak istiyoruz. Arkeolojik eser koleksiyonerliği ve arkeolojik mirasın korunması üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirelim istiyoruz. Direkt bu arkeolojik eser koleksiyonerliği konusuna geçmeden önce siz bir koleksiyonersiniz. Biraz sizi dinleyicilerimize tanıtmak isteriz aslında. Bu koleksiyon merakı nasıl ortaya çıktı? Neden arkeolojik eser koleksiyonerliğine yöneldiniz? Çünkü koleksiyonun da bambaşka alanları var. Sizi cezbeden hangi özelliği oldu?
Evvel hakikaten tebrik ederim, teşekkür ederim böyle bir programı aldığınız için. Çünkü Türkiye'nin çok değerli, güzel bir konusu. Bunun bilinci artırmakta yarar var her vesileyle, her noktada. Ben koleksiyona şöyle bir bakıyorum, 60 sene önce falan başlamışım. Biraz da belki doğduğum ortamın verdiği bir şey olabilir, etkinlik olabilir.
Nerede o da doğdunuz? Şu,
ben Rodos Adası'nda doğdum. Kale içinde doğdum. Taş evler arasında ve böyle değirmenler, yel değirmenleri, fenerler.
Arkeolojinin içine doğmuşsunuz.
Arkeolojinin içinde. Yani evet. Sit alanı içinde doğdum. Onların içinde yürüdüm, büyüdüm ve o bakımdan içimde böyle bir şey, tutku var zannediyorum. Fakat bu arada ben Koç grubunda çalıştım. Oradan emekli oldum. İzmir'deki şirkette işe başladım. Orada köyleri ziyaret ederdim. Traktör satışı, yedek parça satışları vesaire için. Köyleri ziyaret ederken köylüler tarlalarında ekerken biçerken buldukları bazı eserleri, arkeolojik eserleri fikir almak için bana da gösterirlerdi. Bakın böyle bir şey almışım falan. Oradan bir bende onları alma şeyi başladı, arzusu başladı.
Kaç yaşlarındaydınız?
20-22 yaşlarında falan. belki 25 yaşlarında. İlk aldığım şeyler sikkeydi. Para yani. Çünkü sikke hakikaten önemlidir. Sikkelerin üzerinde resim vardır. Ne zaman basıldığını, hangi imparatora ait olduğunu bilirsiniz. Onun için önemlidir. Öyle bir şeyle başladım. Fakat giderek bu diğer eserleri de, toprak, bronz, heykel vesaire, mermer eserleri de almaya yönlendirdi bizi. Zaman içinde bu koleksiyon duygusu giderek eserlerin yurt dışına kaçmasına mani oluyoruz duygusu keyfiyle sahiplenmeye başladık. Çünkü bir köylü köyünde, tarlasında bir eser bulduğu zaman maalesef bunu müzeye götürmek istemiyor. Götürmek istemiyor çünkü müzenin ona işte bir eser buldun, gerisi var mı, nerede buldun, bir takım sıkıştırmalar falan olabilir. Bir. İkincisi, beklediği bir ücret var, bir para istiyor, ondan dolayı onu elde edemeyeceğini düşünüyor. O bakımdan koleksiyonerler arada bunu alabilen bir gruptur. Olmadığı takdirde koleksiyoner, getirmediği takdirde o eser yurt dışına kaçırılıyor. Böyle bir ciddi sorunumuz var. Ama isterseniz dinleyicilerin konuyu daha iyi şey yapabilmeleri için, anlayabilmeleri için evvela bir memleketimizden bahsetmekte yarar var.
Lütfen.
Şöyle, Anadolu müthiş bir kültür varlığı, zengini. Ben daha birkaç gün önce Göbekli Tepe'den geldik. Daha önce görmüştüm ama bu defa yine gittim, gördüm. Üstü kapanmış çünkü. Göbekli Tepe dediğimiz milattan önce 10 bin yıla dayanan bir yerleşim yeri, bir yer. Halen daha tam olarak şeyi bilinmiyor. Ne maksatla yapıldığı, kimler yaptı ve yapanlar ne oldu da terk etti orayı filan diye. Bir belli ki bir toplantı veya ibadet yeri filan bir şey. Orada 40 tona varan ağırlıkta taş parçalar var. Onların üzerinde o günün hayvanlarını resmetmişler. Yani tarihi değiştiren bir olay şu bakımdan, çünkü milattan önce 10 bin yıllarda insanların avcı ve toplayıcı, gezen olarak anlaşılırdı. Halbuki bu yerleşme yeri gösteriyor ki demek ki bir vesileyle bir araya geliyorlardı.
Ve yerleşik durumda yaşıyorlardı.
Yaşıyorlardı, ibadet ediyorlardı veya benzeri. Bu bizim tarih. Şimdi bu böyle o kadar eskisi var. Bir de mesela gene bu seyahatte Zeugma ören yerini gördük. Onu da daha önce görmüştüm. O da Roma döneminin çok zengin bir şehri. Düşünün, her evin içinde, bahçesinde, yatak odasında, havuzunda, bilmem neresinde mozaikler var. Ve bu mozaikler hepsi mitolojik bir hikayeyi anlatıyor. Bu bir zenginlik. Evlerin yapımı vesaire vesaire. Bu zenginlikten Türkiye'nin her yerinde var. Bergama'sı, Efes'i, Afrodisyası, Pamukkale, Hierapolis vesaire, Perge'si. Müthiş zenginlikleri var. Yani bir yerde çok eski tarihe dayanan bir kültür, kültür varlıkları, bu topraklarda, bir yerde de çok zamanın şaşalı döneminden, en zengin döneminden olan kalıntılar var. Ha, şimdi biz bunlara sahip olabiliyor muyuz? Koruyabiliyor muyuz da gelirsek? Maalesef biz bunları yeterince koruyamıyoruz, koruyamamışız. Halen de maalesef koruyamıyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü bir Bergama sunağı, gibi Bergama sunağı dediğiniz 120 metre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde mermer kabartma heykellerden oluşmuş bir mabet. Bunun parçalanmış tabii taşıma. Bu bir anıt kabri 3 misli büyüklüğünde diyeceğim bir yapı. Ve bu yapı bugün Almanya Berlin'de, Bergama Müzesi'nde. Ha, şunu da itiraf edeyim. Ben bu müzeyi gördükten sonra dedim ki iyi ki almışlar, getirmişler. Çünkü kalsaydı bizim ilgisizliğimiz mi diyeyim, bilgisizliği mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Yıllar içinde bu parçalar yok olabilirdi. Bir araya getirilemeyebilirdi. Ama tabii bunun doğrusu bugün yerinde olması. Bunun gibi bir Halikarnas Mozoleum'u dünyanın 7 harikasından biridir. Dünyanın 7 harikasından birisi bizim Bodrum'daydı. O da şu anda British Museum'da. Birçok örnek verebilirim. Birçok değerli eserlerimiz maalesef yurt dışına kaçırılmıştır. Ha, şimdi bunu kaçırılmaması için ne yapmamız lazım? Memleket içinde korumamız lazım. Korumak için de bir tek bunu devletten beklememek lazım.
Tam bu noktada sanıyorum koleksiyonerlere işte oraya geleceğim. İş düşüyor, değil mi?
Çünkü şunu da kabul edelim. Tabii bu bizim takdirimiz de değil ama maalesef Kültür Bakanlığı'nın bütçesi genel bütçemizin sadece 55%'i. Bu kadar düşük. Halbuki Türkiye kültür varlığı zengini. Ben bazen şöyle derim. Petrol olan bir ülkede petrol bakanı bir numaralı bakandır. Bütçesi bir numaralıdır. Biz ise petrol bizde yok. Müthiş zenginlik var. Kültür zenginliği, kültür varlığı zenginliği var. Ama gelin görün ki onun bütçesi sırada en son bütçe geliyor. Bu bütçeyle ve bu kadrolarla madem ki biz mevcut bu zenginliğimizi, kültür varlığı zenginliğimizi yeterince koruyamıyoruz, muhafaza edemiyoruz ve sergileyemiyoruz da tabii. O zaman bunu devlet olarak değil, halk olarak, toplum olarak sahiplenmemiz lazım. İşte o zaman koleksiyoncular, yasada yeri var bunun, madde anayasada, madde 63 zannediyorum. Diyor ki devlet kültür varlıklarını korur, bu koruması için gerekli tedbirleri alır, gereğini yapar. Bu arada da işte kanun çıkmış, 2863 sayılı kanun. O kanun 1083'te çıktı. Orada tabii daha önce 1710 sayılı kanun vardı. Onda da koleksiyonerlere bir şey verilmiş, bir imkan verilmiş.
Kültür yani ve diyor tabiat ki, varlıklarını diyor koruma ki, kanunu değil mi?
Evet, Türk şey kültür varlıklarını koruma kanunu. Orada diyor ki devletle birlikte koleksiyonerler de bu eserleri alabilirler, koleksiyonunu yapabilirler. Devlet müzelerinin denetimi altında. Nitekim öyle oluyor.
Tam bu noktada müzelerle koleksiyonerlerin işbirliği nasıl sağlanıyor?
Müracaat ediyorsunuz, bir belge alıyorsunuz, koleksiyoner belgesi. Orada sizi inceliyorlar. Eskiden çok ince değildi bu inceleme ama şimdi inceliyorlar. Bu incelemeyi de doğru yapmak lazım şu bakımdan. Bu merak biraz parayı da gerektiren bir merak.
Tabii.
Masraflı bir iş. Eseri alıyorsunuz, muhafaza ediyorsunuz, para veriyorsunuz.
Değil mi?
Tabii bakımını yapıyorsunuz falan. Bunu idame ettirebilecek, devam ettirebilmelim kişi. Buna da bakmak lazım. Yani dolayısıyla bir koleksiyonerin hem bilgi düzeyi bu seviyede olmalı.
Hem de ilgi düzeyi.
Hem ilgi düzeyi hem maddi düzeyi.
Hem de maddi düzeyi.
Çünkü biraz para harcayacak.
Evet.
Koleksiyoner bu belgeyi aldıktan sonra eser alabiliyor. O eseri aldığı zaman, herhangi bir eseri aldığı zaman müzeyle beraber müşterek olarak kullandığımız bir defterimiz var. İki defter. Biri müzede, biri bizde. Bağlı olduğumuz müzede. Resmiyle birlikte o eserin bilgileriyle birlikte nereden alındı, nereden çıktı, ebadı vesairesi o deftere kaydediyoruz. Aynısı şeyde de var, müzede de var. Ve esasen yasaya göre arkeolojik eserler devlet malı niteliğindedir. Dolayısıyla devlet bir yerde kontrol ediyor sizi. Müzeler her sene koleksiyonerleri denetlerler. Eserlerin tamam olup olmadığını, iyi korunup korunmadığını, tabii sergileyebilen varsa sergilendiğini filan bakarlar. Dolayısıyla koleksiyonerler bir nevi müzeler gibi eser alır ve muhafaza eder. Ve koleksiyonerin bir hedefi vardır. Eser biriktikten sonra bunu müze olarak, müze kurup tam bir sergileme yönüne gitmek. Doğrusu hepimizin hedefi budur. Bunun örnekleri var, çok güzel örnekleri var. İstanbul'da Saltberkan'ın müzesi bunlardan ilklerden biridir. Arkeolojik eser
bağlamında
müzesini söylüyorum. Evet. Tabii çok müze var. Çok müze dedim ki ne, Türkiye'ye göre çok müze yok. Yani Türkiye'nin bu zenginliğini, bu nüfus şeyini düşünürseniz 250 civarında müze var. Bunlardan ancak birkaç tane arkeolojik eser müzesi var. İşte Saltberkan'ın müzesi var, Rahmi Koç müzesi var. Şimdi Ankara'da Ulus'ta Erimtan Müzesi kuruldu. Erimtan Koleksiyonerler Derneğimizin başkanıdır. En zengin koleksiyona sahip olan bir arkadaşımızdır. Derneğimizin de başkanı dediğim gibi. O Ulus'ta 3 tane metruk bir bina buldu. Onu aldı, restore etti. 8 milyon dolar para harcadı o işe. Yani bu kadar büyük
evet,
bir iş.
Evet, çok da masraflı.
Binanın
gerçekten
yapımı falan. İçindeki eserlerin değerini söylemiyorum.
Tabii. O onlar değerler, paha biçilmez.
Paha biçilmez. Fakat paha biçilmez deyince bir şeyi de söyleyeyim. Bizi yanıltan, toplumu yanıltan. Evvela toplumu da bilinçlendirmek lazım bu konuda. İlkokullardan belki eğitim yapmak lazım. Kültür varlığımızın zenginliğini hem göstermemiz lazım hem de onları korunmaya yönelik bilgilendirmek lazım. Gazeteler yanıltan dediğim şu, gazeteyi açarsınız bir haber, 3 tane kandil toprakta, toprak pişmiş toprak kandil, 2 tane ok ucu, 3 tane fibula. Şimdi onları resmeder gazete ve der ki altında paha biçilemez eserler yakalandı. Yakalanmıştır. Paha biçilemez değil onlar. Onlar onu normal bir iyi bir koleksiyoncu satın bile almaz. Koleksiyonuna koymaz. Onu belki müze alması lazım bağış yoluyla. Şimdi bunu şu bakımdan söylüyorum. Bunu okuyan bir başka köylü benzer bir eseri, köylü diyorum, veya toprak sahibi bulan bulduğu bu eseri o gazeteyi okuyunca ha bunlar paha biçilemez diye
ben bunları satayım diye
müzeye de götürmüyor. Koleksiyonere de getirmiyor. Veya getirse de koleksiyoner onlara 1000 lira verdiyse ho diyor paha biçilmez eserlerim var benim filan. Yurt dışına kaçırmaya çalışıyor. Öylece de yurt dışına çıkarabiliyor ama çıkarınca da tabii onun karşılığını maalesef alamıyor. Karşılığı Türkiye'de.
Evet.
Öyle veya böyle.
Gerçekten çok derin bir konu. Çok hani dinlediğimizde, konuştuğumuzda hem aslında kültür varlığımızın bu kadar zengin olması dolayısıyla mutluluk verici ama bir anlamda da sizin o anlattığınız tarihi eser kaçakçılıkları gibi olumsuzluklar yaşandığında da içimizi burkan bir doğru. dal. Son dakikalarımız, son saniyelerimiz söylemek istedikleriniz varsa alalım, sonrasında da sizi uğurlayalım.
Bu zenginliği dediğim gibi sırf devletten muhafazasını beklememek lazım, korumasını beklememek lazım. Madem ki gönüllü insanlar var, bunlar koleksiyonerler, onlara imkan vermek lazım, onların önünü açmak lazım. Maalesef bugün koleksiyonerler bazı taşınmaz denen eserleri alamıyorlar, alamadığı için bu eserler yurt dışına kaçıyor. Müzelerde alamıyor, bağışla alıyor ve bugün maalesef halen yurt dışına kaçan çok değerli eserlerimiz var. Buna mani olmak lazım.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için, emeğiniz için. İnşallah sizin dediğiniz gibi o hani dediniz ya her koleksiyonerin bir müze hayali vardır. Siz de inşallah o müze hayalinizi gerçekleştirirsiniz ve o mini mini yavrularımız sizin o sergilediğiniz eserlerden ve tabii ki yurdumuzun pek çok yerinde bulunmuş olan eserlerden kültürümüzü daha yakından tanıyabilirler.
Ben bu programınızı da önemsiyorum çünkü toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunuyorsunuz. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, arkeolojik eser koleksiyonerliği ve arkeolojik mirasın korunması üzerine arkeolojik eser koleksiyoneri, Anadolu Kültür Akademisi Derneği Başkanı ve Koleksiyoncular Derneği Başkan Yardımcısı Turgut Tokuş'la çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi Dünden Kalanlar köşemizde yayınımıza devam ediyoruz. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamül Mülk üzerine güzel bir söyleşi yapıyoruz.
Dünden Kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızı stüdyomuza aldık. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar.
Bugün Nizamül Mülk'ten bahsedeceğiz evet. ve onun o değerli eseri Siyasetname'den bahsedeceğiz. Siyasetname'ye geçmeden önce biraz tanıyabilir miyiz? Nizamül Mülk kimdir? Nasıl bir devlet adamıdır? Neler yapmıştır?
Evet, Büyük Selçuklu Veziri yaklaşık 30 yıl vezirlik yapmış o devlette ve hakikaten sadece eseriyle tabii şu anda biz biliyoruz ve çok kıymetli bir eser olduğu için biliyoruz ama zaten eserinde de yansımasını gördüğümüz bir yaşanmışlığı var, tecrübesi var, görmüşlüğü var ve dolayısıyla o yaşanmışlıktan dolayı zaten esere de çok fazla bu yaşanmışlık yansıyor. Pek çok farklı devletin ritüellerinden, özelliklerinden bahsediyor. Dolayısıyla kendisinin hakikaten çok iyi bir eğitimi var bir kere öncelikle. Çünkü babası varlıklı bir aileden geliyor. O yüzden varlıklı bir aileden geldiği için bir kere 1018'de Tuz şehrinde doğuyor. Ve asıl hani baktığımız zaman ismi de Hasan bin Ali bin İshak bin El Abbas El Tusi. Yani Tusi şehrinden dolayı Tusi olarak biliniyor ama sonrasında Nizamül Mülk adını alıyor. Dolayısıyla bu varlıklı bir aileden gelmesi ona iyi bir tahsil imkanı sağlıyor. Ve küçük yaşta hafızlık tabii ki hani öncelikle İslam devletlerinde her yerde olduğu gibi dini eğitimini küçük yaştan çok ciddi alıyor ama onun üzerine de dil eğitimi, hitabet sanatı, edebiyat ve çeşitli eserlerin, o dönemde popüler olan eserlerin okunması gibi, onlara hakim olması gibi, hem Arap dünyasındaki hem Batı dünyasındaki Yunan eserleri gibi eserlere hakim olması dolayısıyla iyi bir eğitim alıyor. Tabii bu devlet adamlığına da yansıyor bu iyi bir eğitim. Hı hı. Çünkü iyi yorumlayabiliyor, durumu iyi yorumluyor ve iyi bir gözlemci, oradan bir vizyon sahibi. Geleceğe ilişkin, sürece ilişkin iyi yorumlarda bulunuyor. Hı hı. Tabii dolayısıyla bu onu birkaç hükümdarın birden sağ kolu yapıyor diyelim o anlamda. Ve hani çok ciddi mücadelelerin olduğu bir dönemde o mücadeleleri atlatarak yönetimde kalmayı başarıyor. Dolayısıyla hani bu deneyim onun yıldızının parlamasına sebep oluyor ama tabii ki bir taraftan da Çağrı Bey diyor ki Alparslan'a, bir baba gibi sahip çık bu vezire. O da gerçekten ona sahip çıkıyor. Yani her yönetiminde bulunduğu hükümdar ona sahip çıkıyor bu anlamda. Tabii dolayısıyla bu çekişmeli, bu sıkıntılı süreçte mesela Alparslan'ın ani ölümüyle birlikte Melikşah'ın tahta geçmesi sürecinde o taht kavgaları sırasında da çok önemli rol oynuyor. Hani denge unsuru rolünde oluyor. Ve böylece o süreçte yer alması ve desteklemesi dolayısıyla mesela Melikşah da artık iyice tahttaki yerini diyelim Melikşah döneminde de perçinlemiş oluyor. Tam tersine gözden düşmek yerine gittikçe daha da çok yıldızı parlıyor ve bu süreçte de yine bu önemli görevini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle bu süreçte ne yaptığını görüyoruz. Bir kere çok karışıklık var dedik. İşte bu tür taht kavgaları falan var ama bir taraftan da Sunni inanç ve adetlerinden sapan, hı hı, ve tehlike oluşturan, devlet için tehlike oluşturan, hani en çok bildiğimiz mesela işte Haşhaşiler diyoruz, onları söylüyoruz. Ama Batıniler, Rafıziler, hani Şiiler gibi böyle bunların içerisinde aşırı radikal uçlara giderek devlete zarar verecek olan gruplarla ilgili mesela çok çalışmaları oluyor ve bununla ilgili siyasetnamede de göreceğiz. Bunlarla ilgili ciddi bir mücadele veriyor. Bunlarla ilgili nasıl tedbirler alınabileceğini söylüyor ve dolayısıyla yani siyasi ve askeri olarak bir vezir, bir devlet adamı anlamında devletin korunmasına yönelik, çünkü hani en önemli tehlikelerden bir tanesi, hükümdara sürekli bu konularla ilgili bilgi veriyor ve destek oluyor bu anlamda. Ve sadece siyasi ve askeri kanatla da kalmıyor. Bu, bakın bence bu çok önemli. Çünkü bir siyaset adamı olarak tamam, ben siyasi anlamda hükümdarı uyarırım, bununla ilgili gerekli önlemleri alırım. Askeri olarak da ordumu bunların üstüne gönderirim ya da orduyla ilgili tedbirler alırım deyip bırakabilirdi. Ama aynı zamanda bunun eğitim kanadının çok önemli olduğunu düşünüyor. Yani gerekli devlet kademelerine gelecek olan memurların devlet tarafından doğru şekilde eğitilmesi ve bu sapkın gruplara dahil olmaması ya da aralarından birilerinin ajan olarak devlete girmemesi için ben doğrudan kendim bu eğitim işini alıp hem halkı bu süreçte bilinçlendirmeliyim, hı hı, eğitimle, hem de kendi devlet adamımı garantili bir şekilde yetiştirmeliyim diye düşündüğü için Nizamiye medreseleri gibi hani ciddi anlamda bu işi medrese noktasına getirerek eğitimle de çözmeye çalışmıştır. Yani bu da bence bir devlet adamlığı anlamında, bir öngörü anlamında, ki daha sonrasında bu silsile devam etmiştir bu medrese geleneği. Yani dolayısıyla bu eğitimle ilgili de yaptığı çalışmalar hakikaten dikkate değerdir. Bir devlet adamı olarak bu kısmına önem vermeyebilirdi, bunu yapmayabilirdi ama siyasetname kitabında da bu eğitim konusuna önem vermiştir. Dolayısıyla bence hani en önemli noktalardan bir tanesi bu diyebiliriz bence Nizamülmülk'ün devlet adamlığı sırasında eğitimci yönü.
Ne zaman tam olarak ortaya çıkmış, hangi devirde bu eğitimcilik yönü? Yani Melikşah zamanında,
evet, evet,
mı?
Evet, evet. Yoksa Melikşah zamanında, evet, evet. Melikşah zamanında. Dolayısıyla bu hakikaten şöyle bakıyoruz. Yani aynı zamanda da idari yapıyı da şekillendiriyor tam olarak. Çünkü daha sonrasında baktığımızda bu silsile nasıl devam ediyor? İşte Anadolu Selçukluları ve arkasından da Osmanlı geleneğiyle devam ediyor. Biz hep o gelenekten devam ediyoruz ya, idari yapıyla ilgili şekillenmeyi de büyük oranda gerçekleştiriyor. Hem siyasetnamede de bunun izlerini görüyoruz ama uygulamalarından da, o dönemde idari yapıya ilişkin uygulamalarından da görüyoruz ki tam şeklini, devletin idari yapısının tam şeklini Nizamülmülk'le birlikte aldığını görüyoruz Büyük Selçuklu'da. Bu da önemli. Yani hani askeri kanatta bir rolü var, siyasi kanatta bir rolü var, eğitsel kanatta bir rolü var. Bir de böyle idari şekillenmede, idari yapıda bir çok yönlü yani. Dolayısıyla bir devlet adamı olarak çok yönlü bir devlet adamı diyebiliriz. 30 yıl yapmasına şaşmamak lazım o yüzden. Evet. Hani bir istikrar olması, sürekli değişen bir vezir-i azam olmaması, onun aynı zamanda devletin bir bütünselliğini, bir sürekliliğini sağlamıştır. Çünkü geçmişten gelen tecrübe de çok önemli. Öncesinde ne olduğunu bilmek de çok önemli yeniye katkıda bulunurken. Bu anlamda da hani çok önemli. Aslında Fars kökenli kendisi. Dolayısıyla tabii Pers kültürü de çok ciddi, güçlü bir kültür. Oradaki deneyimlerden, oradaki eserlerden de yararlanıyor kendisi, biraz önce bahsettiğim gibi. Türk devletleri şöyle göz önüne getirildiğinde belki bir siyasetname dedik biraz önce. Siyasetname geleneği böylece başlamış oluyor ve pek çok siyasetname yazılıyor ama Nizamülmülk'ün siyasetnamesini okuduğunuzda neredeyse şimdi bile bunları konuşabiliriz. Yani şimdi bile buradan çıkarılacak dersler var. Yani hala bazı ilkeler hiç değişmemiş. Aynen uygulanabilir. Yani evet. O kadar da güncel bu anlamda, evrensel.
Dediniz ya hocam, siyasetname aslında tarihler ötesi bir eser diye. Günümüze neler bırakmış? Hangi yönlerden siyaseti anlatmaya çalışmış?
51 fasıldan oluşuyor ve bahsetmediği konu neredeyse yok gibi bir şey. Sadece bir konuda bir gölge düşmüş olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Birkaç yazıda da okudum bunu. Kadınlarla ilgili bölümde pek de hoş şeyler söylemiyor. Yani biraz o konuda bir gölge düşürmüş esere. Ama onun dışında gerçekten çok güncel ve güzel önerilerde bulunuyor. Bir kere öncelikle siyaset Arapça bir kelime ve Farsça name, mektup anlamına geliyor. Ama hani siyasetname dediğimiz daha çok devletin nasıl yönetileceğini, yönetilenlerde bulunması gereken özellikleri ve dikkat etmeleri gereken hususları açıklayan eserler. Dolayısıyla hani siyasetnameden anlamamız gereken zaten bu çerçeve. Ama bu sınırlı olabilir, belli konularla ilgili olabilir, sadece devlet işleriyle ilgili olabilir ya da çok kapsamlı olabilir. Dolayısıyla 51 fasıl olduğuna göre şöyle bir sadece fasılların ismini bile okusam şimdi dersiniz ki yani yok her şeyden bahsetmiş kendisi dersiniz. Dolayısıyla çok geniş bir anlamda. Bu yönüyle de dolayısıyla her şeyden bahsettiği için hem idari hem sosyal hem eğitim hem kültürel hayata ilişkin pek çok damga içeriyor. Ve hakikaten eseriyle de damgasını vurmuş, tavsiyeleriyle de damgasını vurmuş. Bu anlamda birikimi ve tecrübesi çok, biraz önce de bahsettik, güçlü bir kişi. Bu fasılları şöyle bir hani kısa kısa bahsedecek olursak, öncelikle birinci fasılda neden bahsediyor? Tabii ki hükümdarı ve övgüden bahsediyor. Çünkü açıkçası onu aslında biraz belki okumak da uygun olabilir. Hani çünkü Melikşah özellikle şeyden bahsediyor. Diyor ki her biriniz memlekete dair düşünüp saltanatımız devrindeki aksaklıkları tespit ediniz. Yani Melikşah'ın bu fermanından sonra siyasetnameyi kaleme almaya başlıyor. Dergah, divan ve sarayımızda yerine getirilmesi gereken, es geçilen yahut gözümüzden kaçan durumları gözden geçiriniz. Yani böyle bir dileği var. Şimdi herkes de bunu istemez yani. Hani ben bana beni ayna tutulsun, evet bana ayna tutulsun ve yanlışım doğrum neyse ortaya çıksın istemeyebilirim bir hükümdar olarak. Her dediğim onaylansın, her dediğim çok beğenilsin, pohpohlanayım isteyebilirim ama Melikşah'ın da böyle bir gayreti var. Çünkü gerçekten bir karmaşa dönemi ve bu karmaşanın içerisinden ancak sağlıklı kararlarla çıkılabileceğini, güvenilir insanların tavsiyeleriyle çıkılabileceğini bildiği için tabii sadece siyasetname olarak Nizamülmülk yazmıyor. Birkaç kişi daha yazıyor onunla birlikte. Ama en çok siyasetnameyi beğeniyor. Nizamülmülk'ün yazdığı siyasetnameyi beğeniyor Melikşah. Dolayısıyla buradan böyle bir ferman buyuruyor. Diyor ki üzerinde fikirler eğleyelim, bu fikirleri hayata geçirelim de din ve dünya işlerimiz yolunca ve yordamınca idame etsin diyor Melikşah. Ve bunun üzerine bu eseri yazıyor. O yüzden öncelikle tabii ki hükümdarın isteği üzerine yazdığı için hükümdara bir övgüyle başlıyor. Arkasından hükümdarın vasıfları ne olmalı? Bir ülkeyi yöneten hükümdar nasıl bir hükümdar olmalı? Bu özelliklerden bahsediyor kısaca. Daha sonrasında adalet ve zulümden bahsediyor. Ki bu çok önemli mesela. Hemen sonrasında bundan bahsetmesi de bence çok kayda değer. Çünkü şöyle bir atasözü vardır bilirsiniz. Hemen onu alıntı yapıyor. Saltanat küfür ile devam bulur. Yani Hristiyan da olsa birisi saltanatını devam ettirebilir. Nitekim çevresinde örnekler var. Hı hı. Ama zalimlikle yönetilemez bir ülke diyor. Mutlaka çöker diyor. Yani bunun zulmeden bir hükümdar sonrasında bunun dönüşünü, kendine dönüşünü mutlaka görür diyor. Kafir olabilir. Kafir olarak devlet yönetebilir ama zulümle yönetemez diyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde adaletten devletin kaçınmaması gerektiğini, hükümdarın kaçınmaması gerektiğini, adaleti hemen hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için ne elinden geliyorsa onu yapması gerektiğini söylüyor. Hatta hani o kadar ki eğer diyor hani birisi haksızlığa uğruyorsa bunun hemen haberi olması lazım diyor hükümdarın. Ve bu konuda da istihbarattan bahsediyor. Yani her yerde adamları olmalı. Birisinin tavuğu mu çalındı? Bundan hemen hükümdarın haberi olmalı diyor. Mesela birisi haksızlığa mı uğradı? Mutlaka bundan haberi olması lazım. Yani hem ulusal hem uluslararası haberler konusunda istihbaratı çok güçlü olup her yerde adamları olmalı ki. Ve hani kılık değiştirerek diyor. Hı hı. Farklı farklı kılıklarda diyor adamları olmalı ki. Halktan da üst düzeyden de yurt dışından da haberler alsın. Ve tedbirini hemen bunu yapabilsin, koyabilsin ki iş işten geçmeden tedbir alınırsa eğer diyor devlet ayakta kalabilir. Yoksa diyor hani çok uzun süre geçtikten sonra adalet uygulanmış çok da bir anlamı yok veya tedbir alınmış çok da anlamı yok. Mesela bunu çok önemsiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu yani istihbaratı ayrıca bir başlık olarak almış ama onun dışında da pek çok konunun içerisinde gene bu istihbarat meselesine ara ara değiniyor. Yani o dönem tabii böyle hemen internet yok, cep telefonu yok, bir şey yok. Hani bununla en kısa yoldan bu şekilde çevreye kendi adamlarını, kritik noktalara kendi adamlarını salarak sınır noktalarına falan ancak öyle nabzı tutabilir, halkın nabzını hemen anlayabilir. Hı hı. Ve dolayısıyla önlemini alabilir diye düşünüyor. Bir de şeyi söylüyor, halkı mutlaka diyor bir divanda dinlemeli. Doğrudan halkın dertlerini yani halk hükümdara ulaşabilmeli.
Aslında ne kadar güzel.
Evet. Yani bugün bile çok önemli. Evet, tabii evet. Ki bugün bile çok önemli. İstihbaratı güçlü olmayan devlet bugün neredeyse yaşayamıyor. Görüyorsunuz yani istihbarat örgütleri neredeyse yönetiyor dünyayı yani. Dolayısıyla çok doğru noktalar bunlar. Haberdar olmamız gerektiği noktasında. Ve o yüzden de özellikle işte biraz önce bahsettim. Halkla doğrudan iletişimin olabileceği, halkın dertlerini dinlediği, ben hükümdara bile ulaşabiliyorum. Benim derdim hükümdar dinliyor diyebileceği ve gerçekten adaletle orada çözüm getirebildiği divanlar kurmalı diyor. Yine diplomasiyle ilgili yani elçiler şöyle karşılanmalı, diplomatize şuna dikkat edilmeli falan diye ülke dış ilişkiler konusunda bazı fasılları var. Biraz önce bahsettik eğitimle ilgili fasılları var ki olmayabilirdi mesela hani devlet yönetimi ama bu eğitimle ilgili fasılları özellikle yine önem verdiğini görüyoruz. Azami önem verilmesi gerektiğini söylüyor eğitimde. Ve özellikle de bu devlet kadrosuna yetişecek elemanların yetişmesiyle ilgili eğitime çok önem veriyor. Yine ordunun çok güçlü olduğunu ve yani hani vergi ise halk bir vergi veriyorsa bunu orduya kullanmak gerekir. Çünkü halkın güvenliğini kim sağlayacak? Tabii ki ordu sağlayacak. O yüzden bir memleketin bir hükümdarın sibobu, emniyet sibobu ordudur diyor. Ve ordunun nasıl olması gerektiği, nasıl yönetilmesi gerektiği, neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler veriyor. Tabii ki bir ülkenin en önemli noktalarından bir tanesi ekonomi. Ekonomiye çok önemli bir yer vermiş kitabında ve vergi konusuna nasıl vergi alınmalı, ne kadar alınmalı gibi. Ve özellikle burada mesela diyor ki bir kişiye 10 vazife verip geri kalan 9 kişiyi işsiz güçsüz bıraktıklarından memlekette işsiz güçsüz altılı insanların sayısı çalışanların ve varlıklı insanların sayısından fazla olur. Yani şimdi bizim devlet dairelerimizde hep bahsettiğimiz şey 10 kişi çalışıyor ama aslında bir kişinin yapacağı iş yapılıyor. Bundan bahsediyor diyor ki yani böyle ülke yönetilmez. Bu şekilde ekonomi yürümez yani. 10 kişi ama hiçbir iş yok. Bir kişi yapabilecek. Ama siz doğru şekilde yerleştirirseniz diyor. Liyakatle yerleştirirseniz o insanları. O zaman çok iyi de iş yürür. Ekonomi de güçlü olur. Doğru yerlere gittiği için.
Ekonomi de ikta sistemini de geliştirdiği söyleniyor.
Tabii ikta sistemi. İşte biraz önce dedim ya idari yapıyı kuruyor diye. Tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi bu zaten ikta sistemini geliştiriyor. Daha sonrasında dedim ya silsile halinde bu Osmanlı'da da hani toprak sistemi olarak gene biz devam ediyoruz ona. Yine bürokrasinin nasıl işleyeceğinden bahsediyor. Burada da da yine liyakatten bahsediyor. İşte cezalandırmalar nasıl olmalı, emirler nasıl verilmeli, atamalar nasıl yapılmalı, protokol kural kim nerede oturur, ne yapılır gibi bunlara çok detaylı bir şekilde değinmiş. Özellikle burada şuna çok gene adalet konusuna geleceğim. Kadıların özelliklerinden. Kadı kim? Hakim, mahkemede yargı. Hakim. Bakın ne diyor? Diyor ki hükümdarlar halkın arasında adalet ve huzuru temin için hadiseleri sıhhatli biçimde nakletsinler diye kötülük eylemekten şiddetle sakınan, kalbinde Allah korkusu taşıyan, gönlünde ihanet beslemeyen, bu ne kadar önemli, bakın bu son dönemde yaşadığımız olay.
Evet.
Kalbinde ihanet beslemeyen kişileri memleket işlerine koşmuştur. Yani bunlar yapmalı hakimlik işlerini diyor. Vatana ihanet etmeyecek. Bu kişiler hakimlik yapmalı diyor ve çok ciddi bir maaş bağlanması gerektiğini söylüyor. Bu hani kötü bir şeye tevessül etmesin hakimler diye iyi bir maaş bağlanması gerektiğini söylüyor. Haberleşmeye ilişkin fasıllar var. Bir de tabii bu bütün kitap boyunca çeşitli hadislerden, ayetlerden doğrudan farklı, hani biraz önce bahsettim ya, farklı devletlerin kaynaklarını okuduğu ve bildiği için oralardan, hikayelerden, kıssalardan alıntılar da var. Yani sadece böyle arka arkaya tavsiye vermiyor. Bir şeye dayandırıyor. İşte şu hikayede de olduğu gibi falan diye örneklemeler yapıyor. Evet, mesela burada da mutlak surette istişare yapılması gerektiğini, devlet işlerinde bir aklın hani el elden üstündür diyoruz ya, burada da akıl akıldan üstündür. Yani istişare yapılarak önemli kararların alınması gerektiğini söylüyor. Bunu da bir ayete dayandırıyor. İşte ya Muhammed, bir işi yapacağında yahut bir meseleyle karşılaştığında dostlarınla istişare eyle ayeti gereği diyor. Mutlaka devlet işlerinde önemli karar verirken hükümdar ben yaptım oldu dememesi gerekir diyor. İstişareyle, hem de bu rastgele bir istişare değil.
Yani meclis
bu
işten anlayan gibi bir şey aslında,
evet,
değil mi?
Aynen öyle. Bu işten anlayan hani aklına güvendiği kişilerle istişare yapmalıdır diyor. Veya kendinden büyüklerle, deneyimli insanlarla istişare yapmalıdır diyor. Biraz önce bahsettiğim işte gölge düşürüyor dediğim kadınlar bölümü. Burada birazcık Terken Hatun'un etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Melikşah'ın eşi Terken Hatun çok karışıyor işlere. Ve gerçekten hani kötü bir ne diyelim, karışma bu. Karıştıracak şekilde yani.
Çetrefilli bir
yani fitne oluşturacak, evet, şekilde bir karışmaktan bahsediyoruz diyelim. O yüzden belki de bu bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü açıkça diyor ki yani eğer kadınların aklı tam olsaydı Peygamber aleyhisselam onların dediklerinin aksi istikamette hareket buyurmazlardı. Yani böyle bir hadise dayanıyor. Aksini davranmış. Yani her ne yapıyorsa, kadın size ne öneriyorsa onun tersini yapın demiş hadis güya. Bence zayıf, sahih olmayan bir hadis. Bu hadise dayanarak diyor ki eğer öyle olmasa peygamberimiz de bunu yapmazdı. O yüzden diyor size eşleriniz bir şey söylüyorsa devlet yönetiminde kesinlikle onun aksini yapın. Çünkü kadın diyor hani fitnedir bu anlamda, ortalığı karıştırır. Sadece şer, fitne ve fesat getirir kadın diyor. Şimdi bu bana biraz gölgeli geldi. Ama dediğim gibi ortama dayanarak söylediğimizde o konjonktürde biraz anlamlı buluyorum, ama yine de tabii ki böyle bir eserde böyle bir bölümün olması açıkçası çok beni incitti yani bu açıdan baktığımızda. O yüzden hani böyle bir hüküm vermek, buradan yola çıkarak bu konuda şu anda bu uygulamaları yapmak bence yersiz olur, yanlış olur. Ama diğer bölümlerle ilgili söyledikleri gerçekten çok doğru. Hani kim karışırsa karışsın, fitne oluşturursa oluştursun, kadın erkek demeden devlet işlerinde, bence bunu böyle bir insan olarak almak lazım kadından çok. Tabii yine biraz önce bahsettik sapkın dinlerden, sapkın inançlardan ve bunların önlemlerinin nasıl alınabileceğinden. Çünkü en önemli sorunu o dönemde devletlerin bu. Devletin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Bunlarla nasıl mücadele edileceğinden, neden bu sapkınlıklara kapıldıklarından bahsediyor. Din başlığı altında bundan bahsediyor. Ve halkın hükümdara, hükümdarın halka karşı hak ve hürriyetlerinden. Hani nedir hakları, nedir hürriyetleri? Bunlardan bahsediyor ki bu da yani bence o dönem için bunların konuşulması çok hani kıymetli gerçekten. İşte memurların insanlara nasıl kibar davranması gerektiği, veya işte görevlerini icra eden kişilerin nasıl davranması gerektiği gibi, böyle hani hak ve hürriyet derken bunlardan bahsediyor. Ve dolayısıyla hani baktığımız zaman bugün bile geçerliliğini kaybetmeyen bir takım ilkeler, tavsiyeler, kadınlar mevzusu hariç. Dolayısıyla Hakikaten devletin kurumlarının örgütlenmesinin yapısının nasıl olması gerektiğiyle ilgili bugün bile devlet adamlarına oturup okumaları ve oradan yola çıkarak uygulama yapabilecekleri bir başucu kitabı gerçekten. Hani ölümünün işte 1093'te
14 Ekim'de.
Dolayısıyla kendisini rahmetle anıyoruz böyle bir eser bıraktığı için, çok güzel bir eser bıraktığı için, hala geçerli olan bir eser bıraktığı için. Rahmetle anıyoruz kendisini.
Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi siyasetname inanılmaz bir kitapmış. Kadınlar kısmı hariç olmak evet. suretiyle, ama o konuda da çok haklısınız. Belki de o anın, o bulunduğu zamanın şartlarıyla değerlendirmek lazım.
Çünkü bunu yaşamış.
Evet.
Bu fitneyi, bizzat bu sıkıntıyı yaşamış ki sonrasında da hani Melikşah'ın ölümünden sonra da olanlar aslında bu dediklerini biraz da haklı çıkarır.
şekilde. Olmuş. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün büyük devlet adamı Nizamülmülk'ü ve onun kıymetli eseri Siyasetname'yi sizlerle buluşturduk. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz verdiği değerli bilgiler için. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızdı. Dünden Kalanlar köşemizde konuğumuz. Hocam, bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için.
Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugün veda ediyoruz, ama yarın yine saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.